Item 5, Fahrenheit 451, Ray Bradbury, sayfa 65. Şehrin eski bir bölümündeki 3 katlı köhne bir evdi. Bir 100 yıllık geçmişi vardı. Fakat çok yıllar önce tüm evler gibi ince yanmaz plastik kılıfla kaplanmıştı. Ve yalnızca bu koruyucu kabuk ayakta kalabilmesini sağlamış görünüyordu. İşte geldik. Araba sert bir frenle durdu. Beatty, Stoneman ve Black kaldırıma atladılar. Birdenbire yanmaz yağmurluklarıyla iğrenç ve balon gibi bir görüntüyle ortaya çıktılar. Montag onları takip etti. Ön kapıyı kırdılar ve bir kadını yakaladılar. Gerçi kadın koşmuyor, kaçmaya çalışmıyordu. Sadece ayakta duruyor, bir yandan diğer yana mekik dokuyordu. Sanki başına çok kötü bir şekilde vurulmuş gibi gözlerini bomboş duvara dikmişti. Dili ağzının içinde hareket ediyor ve gözleri bir şeyleri anımsamaya çalışıyor gibi görünüyordu. Sonra anımsadı ve dili tekrar kımıldadı. ''Mertçe davradın Amir Radley. İngiltere'de Tanrı'nın izniyle öyle bir mum yakacağız ki şu gün eminim kimse asla söndüremeyecek.''
''Yeter!'' dedi Beatty. ''Neredeler?''
Şaşırtıcı bir nesnellikle kadının yüzüne tokat attı ve sorusunu yineledi. Yaşlı kadının gözleri Beatty'nin yüzüne dikildi. ''Nerede olduklarını siz bilirsiniz. Yoksa burada olmazdınız.'' dedi kadın. Stoneman telefon alarm kartını uzattı. Arkasındaki kopyasında imzalı şikayet mektubunda tavan arasından kuşkulanmak için nedenler var. Elm, No 11, Şehir EB yazılıydı. Kadın baş harflerini okuyunca bu bayan Blake olmalı komşum dedi.
Pekala arkadaşlar, bulalım şunları.
Sonra küflü karanlığa daldılar, ellerindeki gümüş baltaları her şeye rağmen kilitli olmayan kapılara doğru savuruyordu. Çocuklar gibi sevinçle bağırışıyorlardı.
Hey!
Montag dimdik merdiveni sarsarak tırmanırken kitaplar üzerine sebil gibi akmaya başladı.
Ne kadar elverişsiz bir durum.
Önceleri hep bir mumu üflemek gibiydi. Polis önden gider, kurbanlarının ağzını bantlar, sonra da böcek gibi parlak arabalarına adamı kapatıp götürürlerdi. Böylece sen gittiğinde boş bir ev bulurdun, hiç kimseyi incitmezdin, yalnızca nesneleri incitirdin. Nesneler de gerçekten incitilemediklerine göre hiçbir şey hissetmezler ve bağırıp sızlanmazlar. Bu kadın gibi bağırıp çağırmaya başlayamayacaklarına göre daha sonra senin vicdanını rahatsız edecek bir şey olmazdı. Sadece temizlik yapıyordun, kapıcı temizliği aslında. Her şey yerli yerine, çabuk gaz yağını getirin, kimde kibrit var? Fakat şimdi bu gece birisi hata yapmıştı. Bu kadın ayini bozmuştu. Aşağıdaki kadının korkunç suçlayıcı sessizliğini örtmek için adamlar gereğinden fazla gürültü yapıyorlar, gülüyorlar, şakalaşıyorlardı. Kadın boş odaları suçlamayla kükretti ve onlar içeri daldıklarında burunlarına dolan ince bir suç tozunun çökmesini bekledi. Bu ne kurallara uygundu ne de doğru. Montag müthiş bir huzursuzluk hissetti. Bu kadın burada her şeyin ortasında olmamalıydı. Kitaplar omuzlarına, kollarına ve yukarı kaldırdığı yüzüne sağanak halinde düşüyordu. Kitaplardan biri beyaz bir güvercin gibi uysal kanatlarını çırparak ellerine kondu. Solgun titrek ışıkta bir sayfası açıldı. Kar beyaz bir tüy gibiydi. Sözcükler ince ince yazılmıştı. Tüm bu telaş ve heyecan içinde Montag sadece bir an bir satır okuyabilmişti. Fakat kızgın demirle dalgalanmış gibi bu satır zihninde şakıyıp durdu. Öğleden sonra güneşin de zaman uykuya dalmıştı. O kitabı bıraktı, hemen diğer bir kitap ellerine düştü.
Montag, buraya gel!
Montag'ın eli bir ağız gibi kapandı. Öfkeli bir adanışla, akılsızca yapılan bir çılgınlıkla kitabı göğsüne bastırdı. Yukarıdaki adamlar tozlu havaya kürekler dolusu dergi savuruyorlardı. Dergiler vurulmuş kuşlar gibi düşüyordu. Kadın aşağıda bu cesetlerin arasında küçük bir kız gibi ayakta duruyordu.
Montag hiçbir şey yapmadı. Her şeyi eli yaptı. Eli, kendine ait bir beyinle, vicdanla, her bir titreyen parmağında merakla hırsızlık yapıyordu. Sonra eli kitabı kolunun altına soktu, terli koltuk altına iyice sıkıştırdı. Aceleyle dışarı bir sihirbaz marifetiyle boş çıktı. ''Buraya bak masumum, bak.'' O beyaz eline sarsılarak baka kaldı. Yakını göremiyormuş gibi elini uzakta tutarak baktı. Körmüş gibi yaklaştırarak baktı.
Montag! Silkelendi. Orada dikilip durmasana budala!
Kitaplar kurumaya bırakılmış balık yığınları gibi duruyorlardı. Adamlar dans ediyorlar, kayıyor ve onların üzerine düşüyorlardı. Onların altın gözlerini kamaştıran kitap adları düşerek kayboldular.
''Gaz yağı!''
Omuzlarına kayışlarla asılmış 451 numaralı tanklardan soğuk sıvıyı pompaladılar. Her kitabı bu sıvıyla kapladılar. Odalar dolusu pompaladılar. Telaşla merdivenlere indiler. Montag gaz yağı buğuları içinde onların arkasından sendeleyerek gitti.
''Haydi gel kadın!''
Kadın kitapların arasında diz çökmüş ıslak derilere ve mukavvalara dokunuyor, Montag'a suçlayan gözlerle bakarken kitapların yaldızlı adlarını parmaklarıyla okuyordu.
''Benim kitaplarımı asla alamayacaksınız.'' dedi kadın.
''Yasayı biliyorsun.'' dedi Beauty. ''Senin sağduyun nerede? Kitapların hiçbiri diğerlerine uymuyor. Lanetli bir Babil kulesiyle yıllarca kendini buraya kapatmışsın. Kendine gel. Bu kitaplardaki insanlar asla yaşamadılar. Haydi gel şimdi.''
Kadın başını salladı.
''Bütün ev yanıp kül olacak.'' dedi Beauty.
Adamlar paldır küldür kapıya yürüdüler. Kadının yanında duran Montag'a dönüp baktılar.
''Onu burada bırakmıyorsunuz değil mi?'' diye itiraz etti Montag.
''Gelmeyecektir.''
''O halde zorlayın.''
Beauty kapalı tutuşturucuyu tuttu, elini kaldırdı.
''Merkeze dönmek zorundayız. Üstelik bu bağnazlar her zaman intihara kalkışırlar. Bildik bir durum.''
Montag elini kadının dirseğine koydu. ''Benimle gelebilirsiniz.'' dedi.
''Hayır.'' dedi kadın. ''Gene de teşekkür ederim.''
''Ona kadar sayıyorum.'' dedi Beauty. ''Bir, iki...''
''Lütfen.'' dedi Montag. ''Gidin.'' dedi kadın.
''Üç, dört.''
''Haydi.'' Montag kadını çekiştirdi. Kadın sakin sakin cevap verdi.
''Burada kalmak istiyorum.''
''Beş, altı.''
''Saymayı durdurabilirsin.'' dedi kadın. Kadın bir elinin parmağını açtı ve avucunun içinde bir tek ince bir nesne vardı. Sıradan bir mutfak kibritiydi. Bu manzara adamların evden koşarak uzaklaşmasına neden oldu. Yüzbaşı Beauty onurunu korumak için geri geri yavaşça ön kapıdan çıktı. Pembe yüzü gece heyecanlarından ve binlerce yangından yanmıştı, parlıyordu. Tanrım diye düşündü Montag, ne kadar doğru. Genellikle alarmlar gece gelirdi, asla gündüz olmazdı. Acaba yangın geceliğin daha güzel göründüğü için mi? Daha görülmeye değer, daha iyi bir gösteri mi? Beauty pembe yüzünde belli belirsiz bir telaşla kapıda göründü sonra. Kadın elindeki tek kibriti çaktı. Gaz yağının dumanı her yanını sarmıştı. Montag sakladığı kitabın göğsünde yürek gibi çarptığını hissetti.
''Gidin.'' dedi kadın. Montag kendisinin geri geri kapıdan dışarı çıktığını fark etti.
Beauty'nin ardından merdivenleri indi, çimenliği geçti. Yerdeki gaz yağından oluşan incecik yol, kötücül bir sümüklü böceğin izini andırıyordu. Onları sessizce gözleriyle etkilemek için verandanın önüne çıkan kadın, suskun bir kınayışla kımıldamadan ayakta duruyordu. Beauty gaz yağını tutuşturmak için parmaklarını oynattı. Gecikmişti. Montag soluğunu tuttu. Verandadaki kadın onlara duyduğu horgörüyle uzanıp kibriti parmaklıklara sürttü. Bütün caddedeki evlerden insanlar koşarak çıktılar. İtfaiye merkezine dönünceye kadar yolda hiçbir şey konuşmadılar. Hiç kimse bir diğerine bakmadı. Montag öndeki koltukta Beauty ve Black'le oturuyordu. Pipolarını bile içmiyorlardı. büyük semenderin ön tarafında dışarı bakarak otururken yavaşça köşeyi dönüp devam ettiler.
Amir Ridley dedi Montag sonunda. Neh dedi Beatty.
Kadın Amir Ridley dedi. Kapıdan girdiğimizde bazı delice şeyler söylemişti.
Mertçe davranın dedi kadın. Amir Ridley. Bir şeyler, bir şeyler, bir şeyler. Tanrı'nın izniyle şu gün İngiltere'de öyle bir mum yakacağız ki eminim hiç kimse söndüremeyecek dedi Beatty.
Stoneman de Montag gibi yüzbaşıya hayretle baktı. Beatty çenesini sıvazladı.
Latimer adında bir adam 16 Ekim 1555'te Oxford'da dinsel sapkınlık yüzünden yakılırken Nicholas Ridley adında bir adama söylemişti bunları.
Montag ve Stoneman aracın tekerlekleri altında kayan caddeye bakmaya devam ettiler.
Bir sürü ıvır zıvırla doluyum dedi Beatty. İtfaiye yüzbaşılarının çoğu böyle olmalı. Bazen kendime şaşırıyorum. Dikkat et Stoneman.
Stoneman aracın frenine bastı.
Kahretsin dedi Beatty. İtfaiye merkezine döneceğin köşeyi geçtin.
Kim o?
Kim olabilir dedi Montag karanlıkta kapıyı kapatıp yaslandı.
Sonunda karısı ışığı açsana dedi.
Işık istemiyorum.
Yatağa gel. Karısının yatakta sabırsızca döndüğünü duydu. Yatak örtüsü hışırdadı. Sarhoş musun dedi karısı. Her şeyi başlatan eliydi. Önce bir elinin sonra diğerinin paltosunu açıp çıkarttığını, yere bıraktığını fark etti. Pantolonunu çıkarttı, cehennemdeki karanlığın içine doğru bıraktı. Elleri mikrop kapmıştı. Birazdan kollarına da bulaşacaktı. Zehrin bileklerine, dirseklerine, omuzlarına, bir kürek kemiğinden diğerine doğru ilerlediğini, bir kıvılcım gibi atladığını hissedebiliyordu. Elleri canavarca acıkmıştı. Bakışları da acıkmaya başlamıştı. Sanki bir şeye, herhangi bir şeye, her şeye bakmalıydılar.
''Ne yapıyorsun?'' diye karısı sordu.
Soğuk terli parmaklarındaki kitapla boşlukta denge bulmaya çalıştı. Bir dakika sonra karısı, ''Hey, odanın ortasında öyle dikilip durmasana.'' dedi.
Montag yavaş bir ses çıkardı.
''Ne?'' diye sordu karısı. Montag daha yumuşak sesler çıkardı. Yatağa doğru sendeledi ve soğuk yastığın altına kitabı kabaca itti. Yatağın üstüne düştü, karısı sıçradı, çığlık attı. Montag karısından çok uzakta odanın öbür ucunda boş bir denizin ayırdığı soğuk bir adada uzanıyordu. Karısı Montag'a epey uzun gelen bir süre konuştu. Şundan bundan ilk olarak arkadaşının evindeki odada duyduğu, 2 yaşında bir çocuğun yarattığı sözcükler gibi anlamsız havada kulağa hoş gelen şeyler söyledi. Fakat Montag hiçbir şey söylemedi ve uzun bir süre sonra ufak tefek sesler çıkarttı. Karısının odanın içinde hareket ettiğini fark etti. Yatağına geldiğini, üzerine eğilip eliyle yanağına dokunduğunu hissetti. Montag biliyordu ki karısı elini yanağından çektiği zaman elinin ıslak olduğunu anlayacaktı. Gecenin geç saatlerinde Mildred'a baktı, uyanıktı. Odanın havasında melodilerin küçük dansları duyuluyordu. Kulaklarına radyosunun kulaklığını takmış, uzak diyarların insanlarını dinliyordu. Gözleri açık, tavandaki karanlığın derinlerine bakıyordu. Eski bir fıkra vardır ya, adamın karısı telefonla o kadar çok konuşurmuş ki, ümitsiz koca en yakın dükkana koşmuş ve karısına telefonla akşama yemekte ne var diye sormuş. Pekala, öyleyse niçin bir kulaklık alıp radyo kanalıyla geceleri geç saatlerde mırıldanıp, fısıldayıp, bağırıp, haykırıp karısıyla konuşmuyordu? Fakat ne fısıldayacak ne bağıracaktı, ne söyleyebilirdi? Birdenbire karısı yabancı gelmişti. Montag onu tanıdığına inanamadı. Tıpkı gece eve geç gelip yanlış kapıyı açıp yanlış bir odaya girip bir yabancıyla yatarak ertesi sabah erkenden kalkıp işine giden sarhoş adamla ilgili olarak insanların anlattığı hiçbiri akıllıca olmayan diğer fıkralardaki gibi. Bir başkasının evindeydi. Mile diye fısıldadı.
Ne?
Seni ürkütmek istemedim. Öğrenmek istediğim.
Evet.
Biz ne zaman buluştuk ve nerede?
Niçin, ne zaman buluştuk diye sordu.
Yani ilk olarak. Montag karısının karanlıkta kaşlarını çattığını biliyordu. Montag sorusunu açıkladı. İlk kez buluşmamız neredeydi ve ne zaman?
Şeydeydi. Mildred sustu. Bilmiyorum dedi Mildred.
Montag soğuktu. Anımsayamıyor musun?
Çok uzun zaman oldu.
Sadece 10 yıl. Hepsi bu, sadece 10.
Heyecanlanma, düşünmeye çalışıyorum.
Mildred garip bir biçimde güldü ve gülüşü gittikçe yükseldi.
Komik. Kocanla veya karınla ne zaman nerede tanıştığını anımsayamamak ne kadar komik.
Montag yattığı yerde gözlerine, kaşlarına ve boynunun arkasına yavaş yavaş masaj yapıyordu. Her iki elini gözlerinin üzerine koydu, sürekli bir basınç uyguladı. Sanki anılarını yerlerine yerleştiriyordu. Birden Mildred'la nerede buluştuklarını anımsaması ömründeki diğer şeylerden daha önemli gibi gelmişti.
Bu önemli bir şey değil dedi Mildred, kalktı banyoya gitti ve Montag suyun akışını, Mildred'in yudumlama seslerini duydu.
Evet, önemli olduğunu sanmıyorum dedi Montag.
Montag Mildred'in kaç tablet yuttuğunu saymaya çalıştı. Montag gecenin içinde düz çizgi şeklindeki ağızlarındaki sigaralarıyla çinko asit renkli yüzlü iki adamın ziyaretini, elektronik gözlü yılanın gece taş ve durgun kaynak suyu üzerine kat kat kıvrılarak indiğini düşündü ve karısına seslenmek istedi.
Bu gece ilaçlardan kaç tane aldın? Sonra kaç tane alacaksın? Ve bilmeyeceksin. Ve her saat böyle devam edecek. Veya belki bu gece öyle olmayacak, yarın gece. Benim bu gece veya yarın gece veya uzunca bir süre herhangi bir gece uyuyamam. Şimdi bu başladı. İki teknisyenin tasasız, dimdik kollarını kavuşturmuş bir şekilde yatağa uzanmış karısının üzerine eğilmiş olduklarını düşündü. Montag o zaman ne düşündüğünü anımsadı. Eğer karısı ölseydi emindi ağlamayacaktı. Çünkü tanımadığı birinin, sokaktaki bir yüzün, bir gazete imgesinin ölümü olacaktı. Aniden her şeyin yanlış olduğunu anladığı için ağlamaya başladı. Ölüm için değil, fakat ölüm karşısında ağlayamadığı düşüncesi için. Aptal, boş bir kadının yanında aptal, boş bir adam. Aç yılan onun içini daha da boşaltıyordu.
Nasıl böyle bomboş olabildin diye merak etti Montag. Kim içindekini alır ve geçen günkü şu berbat çiçek, kara hindiba, o her şeyi özetlemiş de değil mi? Ne ayıp, hiç kimseye aşık değilsin.
Neden değilim? Mildred'le arasında bir duvar yok muydu? İşin aslına bakılırsa şu ana kadar bir duvar değil, 3 duvar vardı ve pahalıydı da. Amcalar, teyzeler, kuzenler, kız yeğenler, erkek yeğenler bu duvarların içinde yaşıyorlardı. Şempanzeler gibi anlamsız, gürültülü, gürültülü, gürültülü konuşuyorlardı. Hiçbir şey, hiçbir şey, hiçbir şey söylemiyorlardı. İlk zamanlarda onları akraba gibi görmeye çalışmıştı.
Louis amca bugün nasıl?
Kim? Motala?
Mildred'la ilgili anımsadığı en belirgin anısında gerçekten ağaçsız bir ormanda, ne tuhaf, küçük bir kız biçimindeydi. Veya bir düzlükte zamanında ağaçların, ki şekillerinin anısını hissedebilirdin, var olduğu yerde kaybolmuş küçük bir kız gibi oturma odasının ortasında oturuyordu.
Oturma odası. Ne güzel bir adlandırma.
Dipnot. Oturma odasının İngilizcesi living room öğelerine bölünerek okunduğunda yaşama odası anlamına gelmektedir. Ne zaman içeri girse duvarlar genellikle Mildred'la konuşuyorlardı.
Bir şey yapılmalı.
Evet, bir şey yapılmalı.
Öyleyse burada durup konuşmayalım.
Haydi yapalım.
O kadar kızgınım ki tükürebilirim.
Neydi bütün bunlar? Mildred söyleyemiyordu. Kim kime kızgındı? Mildred de pek bilmiyordu. Ne yapacaklardı?
Öyleyse dedi Mildred, etrafta bekle ve gör.
Montag görmek için beklemişti. Duvarlardan ses fırtınaları kopuyordu. Müzik öylesine yüksek volümle üzerine akın etmişti ki kemikleri iliklerine kadar sallanmıştı.
Montag çenesinin titrediğini, gözlerinin kafasının içinde yalpa vurduğunu hissetti.
beyin sarsıntısının kurbanıydı. Bittiğinde uçurumdan yuvarlanmış biri gibi hissetti kendini. Bir santrifüj makinesinin içinde dönerken boşluğa dökülen bir şelaleden düşüyor, boşluğa düşüyor, boşluğa, asla yere değemiyor. Asla, asla yere değemiyordu. Ve o kadar hızla düşersiniz ki kenarlara da değemezsiniz. Asla, tamamen değmezsiniz. Hiçbir yere.
Gök gürlemesi zayıfladı, müzik kayboldu.
Orada dedi Mildred. Gerçekten garip de bir şeyler olmuştu. Odanın duvarlarındaki insanlar kımıldamadıysa da hiçbir şey gerçekten yerine oturmamış, birisi çamaşır makinesini çalıştırmış veya dev bir vakumlu sizi çekivermiş gibi bir duygu geliyordu. Müziğin ve mutlak kakafoninin içinde boğuluyordunuz. Montag ter içinde ve baygınlığın eşiğinde odadan çıktı. Onun ardından Mildred sandalyesine oturdu ve sesler tekrar başladı.
Şimdi her şey yoluna girecek dedi bir hala.
Oh, o kadar da emin olma dedi bir kuzen.
Şimdi kızma.
Sen?
Ben mi?
Sen delisin.
Niçin deliymişim?
Çünkü...
Hepsi iyi de diye feryat etti Montag. Fakat niye deli oluyorlar? Kim bu insanlar? Kimdir bu adam ve bu kadın? Karı koca mıdırlar, boşanmışlar mı, nişanlanmışlar mı ne? Aman tanrım, hiçbir şey birbirleriyle ilgili değil.
Onlar dedi Mildred, yani onlar bu kavgayı yaptılar, anlamalısın. Onlar hep çok kavga ederler, dinlemelisin, sanırım onlar evli. Evet, onlar evli, neden sordun?
5. ayrımın sonu, sayfa 78.